Ben ihtiyardan, gerçek bağlılığında sevdiğim, hem yalnız benim değil, gerçeği bilen herkesin sevdiği seçilmiş bayanla çocuklarını. Size sevgimiz bizde kalan ve sonsuzluk boyunca bizde duracak olan gerçek nedeniyledir. Baba Tanrı'dan ve oğlu İsa Mesih'ten gerçek ve sevgi bağlılığında kayra, acıma ve esenlik bizimle olacak. Babadan aldığımız buyruk uyarınca çocuklarından bir kesiminin vakitlerini gerçekte geçirdiklerini görerek sevinç duydum. Şimdi de senden, bayandan dilekte bulunuyorum. Yeni bir buyruk yazıyormuş gibi değil, başlangıçtan bu yana sahip olduğumuz buyruk uyarınca birbirimizi sevelim. Sevgi, vaktimizi Tanrı'nın buyrukları uyarınca geçirmektir. Başlangıçtan bu yana duymuş olduğunuz gibi, vaktinizi bu buyruk uyarınca geçirin diye buyurulmuştur. Çünkü dünyada birçok kandırıcı çıktı. İsa Mesih'in beden içerisinde geldiğini benimsemeyenlerdir bunlar. Böyle biri kandırıcıdır ve Mesih düşmanıdır. Kendinize dikkat edin. Emek verdiğimiz şeyleri yitirmeyesiniz, tam tersine tüm karşılığını alasınız. Önde olmaya çalışan ve Mesih'in öğretisinde kalmayan herkes Tanrı'dan yoksundur. Öğretide kalan kişi babaya da sahiptir, oğula da. Size gelip de bu öğretiyi getirmeyen kişiyi eve sokmayın, ona selam bile vermeyin. Çünkü onu selamla karşılayan kötü işlerine de ortaklık eder. Size yazacaklarım pek çok ama bunları kağıt kalemle sınırlamak istemedim. Yanınıza gelmeyi, sizlerle yüz yüze görüşmeyi umuyorum. Öyle ki sevincimiz doğruya ulaşsın. Seçilmiş kız kardeşinin çocukları seni selamlar. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz, İncil'den 2. Yuhanna mektubunu. 2. Yuhanna mektubunun konusu gerçeğin uğrunadır. Gerçek ve sevgi bir çatışmaya girdiği zaman ağır basan gerçektir. En büyük öncelik verilen şey gerçektir. İkinci önemli şey Mesih'in tanrılığı ve çarmıhta bizim için gerçekleştirdiği iştir. Yuhanna'nın ilk mektubundaki anahtar sözcük sevgidir. Ama bu Tanrı'nın ailesiyle sınırlı bir sevgidir. İlk mektuba dönüp doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocuklarıyla iblisin çocukları böyle ayırt edilir. Düşüncesini yeniden ele almak yararlı olacaktır. Elçi Yuhanna, Hristiyan olduğunu iddia edip bu standarda erişmeyen hiçbir bireyin, hiçbir mazeretinin olmaması için bu gerçeği kasten olumsuz bir cümle biçiminde kullanmıştır. Bundan hiçbir zaman kaçamazsınız. Hayatınızda doğruluğu uygulamıyorsanız Tanrı'dan değilsinizdir. Hayatınızda sevgi ve doğruluk yoksa Tanrı'dan değilsinizdir. Bu Tanrı çocuğunun dıştaki giysilerine taktığı bir rozettir. Rab İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak tanımalısınız ve bunun başkalarına kanıtı hayatınızda doğruluğu uygulamanızdır. Şimdi ortaya başka bir soru çıkıyor. Mesih'in tanrılığını inkar eden sahte öğretmenlerle ilişkimizin nasıl olması gerekir? Yuhanna bu ikinci mektubunda bunun çok dikkatli olmamız gereken bir şey olduğunu çok açık bir şekilde bildirir. 7. ayette ne var ki? İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı, Mesih karşıtı olan bunlardır der. Sahte öğretmenlerle ilişkimiz nasıl olmalıdır? Beni çok dikkatle izleyin değerli dinleyicilerimiz. Çünkü bu mektubun tokmağı olacaktır. Ve sizler ve ben bu noktayı doğru bir şekilde anlamazsak yorumumuzda yoldan çıkarız ve sahte liberal bir görüşe sahip olabiliriz. Günümüzde sevgiden çok söz ediliyor. Sevgi, sevgi, sevgiyle ilgili bütün bu şeyler kutsal kitaba hiç de uygun değildir. Bizlere herkesi sevmemiz gerektiği söyleniyor ama bazıları var ki kutsal kitap bizlere onları sevmememizi söyler. Yuhanna, dünyayı ve dünyaya ait olan şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur diye yazar. Dünyada olan şeyler dünyadaki insanlarla ve onları bu hale getirenlerle özdeşleştirilir. Bizim sevdiğimiz şey onlara müjdeyi götürmek ve onlara Tanrı sözünü vermek olmalıdır. Yuhanna ilk mektubunda sevdiği vurgulamıştır ama ikinci mektubundaki anahtar gerçektir. Ama gerçek ve sevgi birbirleriyle çelişki ve çatışma oluşturduklarında hangisi ağır basmalıdır? Bunun yanıtını doğru verirsek, bu bizim sahte öğretmenle, Mesih'in tanrılığını inkar eden kişiyle olan ilişkimizi belirleyecektir. Sözde sevgi habercisi olarak bilinen kişi, sizi ve beni duygusal ilgisizliğimizden ve yetersiz sevgi düşüncemizden sarsacaktır. Hangisi ağır basmalı? Gerçek mi, sevgi mi? Şaşırtıcı yanıtı, önce gerçeğin geldiğidir. Mesih ise yol, gerçek ve yaşam benim demiştir. Ben sevdiğim dememiştir. Bunun yerine yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez demiştir. Babaya Mesih ise aracılığıyla gelmeniz gerekir. Başka bir yol yoktur. Neden mi? Çünkü Mesih ise sadece yol olmakla kalmaz, aynı zamanda da gerçektir. Daha sonra Tanrı sevgidir yazan Yuhanna'ydı. Rab İsa yeryüzüne geldikten ve gerçek olduğunu söyledikten sonra Yuhanna Tanrı sevgidir demiştir. Dostum, sevgi sadece gerçeğin sınırları ve çerçevesi içerisinde dışa vurulabilir. Sevgi sadece kutsal kitabın belirlediği sınırlar içinde dışa vurulabilir. Bu yüzden ya sahte öğretmenler, size sahte öğretmeni sevmeniz gerekmediğini söyleyebilir miyim? Yuhanna bunu çok açık ve net bir şekilde vurguluyor. Yuhanna'nın bu ikinci ve üçüncü mektuplarda neden söz ettiği konusunda doğru bir bakış açısına sahip olmak için bir başka önemli sözcüğe dikkat etmeniz gerekir. Yuhanna birinci mektubunda o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürüyelim demiştir. Gerçek ve ışık aynıdır. Bunlar Tanrı sözüdür. Daha önce de görmüş olduğumuz gibi sevgi ve gerçek birbirinden ayrılmaz. Mesih her ikisinin de nihai hali, her ikisinin de beden almış şeklidir. Mesih gerçektir ve Mesih sevgidir. Tanrı sevgidir ve Mesih Tanrı'dır. Gerçeğe ek olarak bu kısa mektupta ele alınan ikinci bir sözcük yürümektir. Sevgi Tanrı'nın buyruklarına uygun bir şekilde yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi onun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir sözlerini okuyoruz. Yuhanna 1. mektupta doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocuklarıyla iblisin çocukları böyle ayırt edilir diye yazmıştı. Doğruluk Mesih'tir ve Mesih'in Tanrılığını inkar etmenin doğruluğu yerine getirmek olmadığı kesindir. Gerçek elzemdir. Kardeşini sevmeyen kişi bu önemli olan ikinci noktadır. Yürümek. Yuhanna 1. mektupta doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir demiştir. Doğruluk Mesih'tir ve Mesih'in Tanrılığını inkar etmenin doğruluğu yerine getirmek olmadığı kesindir. Gerçek elzemdir kardeşini sevmeyen kişi. Bu önemli olan ikinci noktadır, yürümek. Bu ikinci sözcük Hristiyan yaşamı görüntüsünün tam karşı tarafına götürüyor bizi. Gerçek sadece elzem olmakla kalmaz, yürümek de elzemdir. Ve bu yüzden bizlere kardeşleri sevmemiz söylenmiştir. 8. ayete geldiğimiz zaman Elçi Yuhanna başardıklarınızı yitirmemek ve ödülünüzü eksiksiz almak için kendinize dikkat edin diyor. Yanlış kişilerle paydaşlık içine girdiğinizde kurtuluşunuzu kaybetmezsiniz. Bunu çok iyi anlamalısınız ama kendinizi tehlikeli bir konuma koyarsınız. Sizler ve ben değerli dostum kendimizi bir tarikatla özdeşleştirdiğimizde ya da Mesih'in Tanrılığını inkar eden bu tür bir şeye girdiğimiz anda ödülümüzü kaybettiğimiz anlamına gelir. Bunu yapan inanlı bir ödül almayacaktır. Ama kurtuluşu kalıyor. Yani imanlı kurtuluşunu yitirmiyor. Her inanlı bir ödül için çalışmalıdır. Ve onun bir gün kendisine aferin iyi ve güvenilir köle, sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına getireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl demesini duymalıdır. Elçi Pavlos hayatının sonunda sağlıklı yarışı yarıştım. Koşu alanının sonuna ulaştım ve imanımı korudum. Bundan böyle benim için doğruluk tacı hazır bekliyor. Hak yargıç Rab o gün onu bana verecek. Hem yalnız bana değil. Onun görkemle belirmesini sevgiyle bekleyen herkese verecektir diyebilmişti. Hayattayken bundan emin değildi. Çünkü Mesih'in huzuruna çıktığında tasvip olunmamak istemediğini söylemişti. Bu yüzden kandırıcılar tarafından kandırılmamaya çok dikkat etmeliyiz. Haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalanda ise hem baba hem de oğul vardır diyor 9. ayette. Haddini aşmak ilginç bir sözcüktür. Grekçe'de proagodur. Ago gitmek, pro önünden anlamına gelir. Proago önden ya da önünden gitmek anlamına gelir. Bu yüzden buradaki anlam doğru olandan daha ileriye gitmektir. İncil'in Grekçe sözcüğünde verdiği anlam budur. Doğru olandan daha ileriye gitmek. Doğru olandan daha ileriye giden, yani aşırıya kaçan. Gnostikler kendileri hakkında bunu iddia ediyorlardı. Gnosis sözcüğü bilgi anlamına gelir. Gnostikler herkesten biraz daha çok bilgileri olduğunu ve bunun kendilerini çok süper kutsallar yaptığını iddia ediyorlardı. Günümüzde bu sınıfa giren birkaç kutsal vardır. Geri kalanlarımızın sahip olmadığı bir şeye sahip olduklarını iddia ediyorlar. Ara sıra şu ya da bu şekilde bir yerlerde eksikliğim olduğunu bana bildiren mektuplar alıyorum. Öyle olduğumu biliyorum ama bunu bana söylemesi gerekenlerin kendileri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onlar kendilerinde varmış da bende yokmuş gibi söylemekteler. Kendilerinin çok süper olduğunu düşünüyorlar ve kardeşlere karşı hiçbir sevgi göstermiyorlar. Bu da onların Mesih'in doktrininde devam etmediklerini gösteriyor. Onları niteleyen şey budur. Doğru olandan daha ileriye giden kişi, aşırı uçtan biri olan kişi ve Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bir süre önce Doğu'da birkaç Tanrı bilimcinin bir grup vaizle toplantısı hakkında okuyordum. Artık muhafazakarlara Bakire'den doğuş ya da Mesih'in Tanrılığı ya da Mesih'in günahlarımız için ölüp ölmediği konusunda yanıt vermelerine gerek olmadığı sonucuna varmışlardı. Bundan mezun olduklarını düşünüyorlardı. Çok entelektüel, tamamen kutsallaşmış olmuşlardı ve kendilerini hayatın zirvesine çıkmış hissediyorlardı. Şimdi zirvedeydiler ve Mesih'in Tanrılığına ve onun günahlarımız için öldüğüne inanan bütün diğer zavallılara üstün bakıyorlardı. Benim değerlendirmeme göre bu kişiler hadlerini aşmışlar, Mesih'in öğretisine bağlı kalmamışlardır ve kendilerinde Tanrı yoktur. Tanrı'nın ölü olduğu sonucuna varmalarına şaşmamalı. Ama Tanrı ölü değildi. Onlar ölüydü. İçinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz diyor Elçi Pavlus. Haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan kişi tabii ki Mesih'e, Tanrı'ya sahip değildir. Evet, altını çiziyorum. Haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimse de Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalanda ise hem baba hem de oğul vardır. Bunu ben söylemiyorum. Elçi Yuhanna söylüyor dostum. Mesih'in öğretisine bağlı kalıyorsanız baba Tanrı'ya ve oğlu Tanrı'ya sahipsiniz. Ve oğul aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilirsiniz. Her keresinde vurguladığım gibi kutsal kitapta oğul sözcüğü her zaman ruhsal anlamdadır. Eğer Mesih'in öğretisine bağlı kalırsak Mesih aracılığıyla onun harikulade sonsuz lütfu sayesinde Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz. Bağlı kalmak kalıcı bir düzenlemedir. Birisi bana yıllar önce Tanrı sözüne önem vermeyen bir vaize benim hakkımda ne düşündüğünü sorduğunu anlatıyordu. Bu vaiz önemli bir adamdı. Birçok bakımdan çok mükemmel bir adamdı. Ona her zaman saygı duymuştum. Çünkü gördüğüm kadarıyla dürüst biriydi. Oraya çıkıp hemen hemen hiçbir şeye inanmadığını söylemişti ve sözlerini de geri almamıştı. Ben bu kişinin Rabbin hizmetinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Satacak fırçası olmayan bir fırça satıcısı gibidir. Böyle bir vaiz bir keresinde benim hakkımda ona ve görüşlerine saygım var ama eski moda ve kendisi de yıllardır değişmedi. Belli ki hiç büyümedi demişti. Size bunun benim hakkımda söylenen en hoş övgü sözü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ben Tanrı sözüne ilişkin değişmedim ve değişmeyi de tasarlamıyorum değerli dostum. Evet, değişmeyi istemiyorum. Tanrı sözüne bağlı kalmak ve gerçekten Tanrı sözünü anladığım gibi Tanrı sözünü doğru bir şekilde vermeyi hedef edindim ve bundan taviz vermek istemiyorum, değişmek istemiyorum. Yuhanna burada Mesih'in öğretisine bağlı kalan, onda kalan ve değişmeyenin hem babaya hem de oğula sahip olduğunu söylemektedir. Size gelip de bu öğretiyi getirmeyeni evinize almayın, evinize sokmayın, ona selam bile vermeyin diyor Elçi Yuhanna 2. Yuhanna mektubunun 10. ayetinde. Ben bundan daha ağır bir söz düşünemiyorum değerli dinleyicilerimiz. Bu mektubun fonu üzerinde yeniden düşünmemiz gerekir. Yuhanna seçilmiş hanımefendiye yazıyor, bir bayana yazıyor. Bu kadın kilisede konukseverliliğiyle tanınan önemli bir kadın olabilirdi. Belli ki zengin bir kadındı ve misafirleri cömertçe konuk edebiliyordu. Çok cömertti. Öyle gözüküyor ki bazı gnostikler gelmiş ve o da onları evine kabul etmişti. Bundan sonra suçluluk hissetmiş ve Yuhanna'ya yazmıştı. Böyle bir durumda ne yapmalıydı? Çünkü gnostikler yanlış öğretiyorlardı. Tanrı'nın sözüne karşı yanlış duruyorlardı. Onları konuk etmeli miydi? Onları kabul etmezse kendini kötü hissetmeli miydi? Dinden dönen, dine küfür eden, Mesih'in tanrılığını inkar edip Mesih'in izleyicisiymiş gibi görünmeye çalışan birine karşı tutumu nasıl olmalıydı? Onları evinde konuk etmeli miydi? Roma İmparatorluğu zamanında lüks oteller olmadığını da aklımızda tutmalıyız. Küçük hanlar vardı ama buralar pek çıplak yerlerdi. Handa yatak bile verilmiyordu. Misafirler kendi yataklarını kendileri getirmeliydiler. Şiltenizi koymak için küçük bir yer kiralardınız. Belki baş ucunuzda ya da ayak ucunuzda ve etrafınızda uyuyan bir sürü insanlar bulunuyordu. O zamanlardaki yolculukları böyle yaparlardı. Bu yüzden ilk kilise zamanında inanlıların evleri yolculuk etmekte olan müjdecilere ve kutsal kitap öğretmenlerine her zaman açıktı. Bu adamlar kente geldiklerinde her zaman kalabilecekleri bir ev olurdu. Pavlos'un Korintos'tayken nasıl Akvilla ve Priska'nın evinde kaldığını hatırlayın. İlk kilise zamanında böyle yapılırdı. Vaizlerin çoğunun kutsal kitabı etüt edip çalışıp dua etmek için yalnızlık ve sessizliğe ihtiyaçları vardır ve birisinin evinde kaldığında bu pek mümkün olmaz. Ama ülkenin her yanında gitmeyi her zaman sevdiğim bazı evler vardır çünkü orada kendimi evimde hissedebiliyorum. Evlerinde ne yapmam gerekiyorsa ya da ne yapmayı istiyorsam yapmama izin verirler ve orada kalmak bir sevinçtir. Yuhanna'nın kendisine bu mektubu yazdığı kadın konuk severliliğiyle tanınan bir kadındı ve bu sahte öğretmenleri, yanlış öğretmenleri konuk etme konusunda bir sorusu vardı. Yuhanna burada çok açık bir şekilde bildiriyor. Size gelip de bu öğretiyi getirmeyeni evinize almayın. Ona selam bile vermeyin. Size gelip yanlış öğretiler yayanlar, sahte öğretmenleri evinize almayın. Şimdi Yuhanna'nın günümüzde her birimizi uyarması gereken bir şey söylemesine dikkat edin. Çünkü böyle birine selam veren kötü işlerine de ortak olur. 2. Yuhanna 11. ayet. Sahte bir öğretmeni konuk ederseniz, onu desteklerseniz yaptığı işlerde onun ortağı olursunuz. Bu yüzden bir Hristiyan olarak, bir Mesih imanlısı olarak nerelere parasal destek verdiğiniz konusunda dikkatli olun. Çünkü eğer yanlış şeye veriyorsanız Tanrı sizi o işin içinde bir ortak olarak görmektedir. Yanlış şeye veriyorsanız o kişiler de yanlış şeyleri daha çok yayıyorlar. Rabisa bir adamın yanında çalışan ama kovulmak üzere olan birisi hakkında bu bağlamda bir benzetme vermiştir. Adam işverenine borcu olan adamları çağırmış ve borçlarını öderlerse kendilerine indirim yapacağını söylemişti. Onlar da tabii ki bu teklifi sevinçle kabul etmişlerdi. Bunu kendisi onlara yardım etmiş olduğu için işinden kovulduktan sonra onlardan yardım istemek için yapmıştı. Yaptığı doğru bir şey değildi. Rabbimiz bunun doğru bir şey olduğunu söylememiştir. Yanlış olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar demişti. dünyasal işlerde akıllıdırlar. Günümüzde kolay yoldan para kazanma peşinde olan birçok kişi vardır. Tam bir orman yasası hüküm sürüyor. Bu yüzden dünyadaki adam parasıyla nasıl yatırım yapacağı, parasını nasıl harcayacağı konusunda bilgece davranıyorsa, ya siz benim değerli Mesih inanlısı dostum, duygusal bir hikayeden etkilenerek mi paranızı veriyorsunuz? Yabancı ülkelerdeki birkaç öksüz küçük çocuğun resminden etkilenerek mi katkı yapıyorsunuz? Paranızın onlara ulaştığından emin misiniz? Bugün duygularınızla mı hareket ediyorsunuz? Rab İsa Mesih'in tanrılığını, onun kimliği ve bizim için yaptığı her şeyi inkar eden bir işe ortaksanız, böylesi bir şeyi destekliyorsanız, Tanrı bundan ötürü sizi sorumlu tutacaktır. Dünyanın çocuklarının bizden daha bilge olduklarını söylemiştir. Bizim de akıllanmamız gerekir. Aklımızı başımıza toplayıp her şeye katılmamamız gerekir. Günümüzde hayır işleri büyük bir sahtekarlık kapısıdır. Kendilerini olmadıkları bir şeymiş gibi göstererek para toplamak günümüzdeki en büyük sahtekarlıklardan biridir. Bu nedenle değerli dostum, bu alanda bilinçlenmeli ve dikkatli olmalıyız. Benim işim Tanrı'nın sözünü bildirmektir. Umarım sizinki de aynı şeydir. Size yazacak çok şeyim var diyor ama bunları kağıtla, mürekkeple iletmek istemedim. Sevincimiz tam olsun diye yanınıza gelmek ve sizinle yüz yüze konuşmak umudundayım. Tanrı'nın seçtiği kız kardeşinin çocukları sana selam ederler. 12-13 ayetler. Yani Yuhanna yüz yüze mektupta söyleyebileceğimden daha iyi söyleyebilirim diyor. Davut peygamber de aynı şeyi söylemişti. Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. Davut peygamber Mesih'e bir övgü mezmuru olan ve Harkule'de 45. mezmuru yazmaya başladığında yüreğimden güzel sözler taşıyor, kral için söylüyorum şiirlerimi. Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun demişti. Evet, keşke size söyleyebilseydim. Konuşurken yazabildiğimden daha iyi anlatabiliyorum. Benim de radyo hizmetini çok sevmemin nedeni budur. Yazabileceğimden çok daha iyi bir şekilde anlatabilirim. Tanrı'nın seçtiği kız kardeşinin çocukları sana selam ederler diyor Elçi Yuhanna. Amin. Belli ki bunlar bu seçilmiş hanımefendinin bir kız kardeşinin çocuklarıydılar ya da burada söz edilen bu hanımefendiye ve oradaki yerel kiliseye selam yollayan bir kardeş kiliseydi. Bu çok harika bir kısa mektuptur ve mesajı günümüzdeki her inanlıya bir uyarı olmalıdır değerli dinleyicilerimiz.